Yakup 2. bölüm 6. ayette. Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi diye sorar. İster zengin bir şirketin, isterse zengin bir sendikanın elinde olsun, güçlüler yoksula adil davranmayacaktır. Dünyada her zaman seçim için gelen siyasetçiler çok iyi çalışacaklarını ve yoksula yardım edeceklerini söylerler. Hangi partinin iktidarda olması bir şey değiştirmez. Dünyanın durumuna baktığımızda fakir olanlar daha çok fakirleşirken zenginler çok daha zenginleşmektedir. Dostum, eğer şüpheci görünüyorsam bu yoksul bir çocuk olarak doğmamdan ve bundan bugüne kadar uzaklaşmamamdan kaynaklanıyor. Bu dünyada yoksula nasıl davranıldığını gördüğüm için şüphelerim var. Bu konuda umudumuz İsa Mesih'tir. Pek çok insan dünyada ezildi. Zenginler ve güçlüler bu insanların oyunu isterler ama onlara olan ilgileri de oyu aldıktan sonra biter. Yakup 2. bölüm 7. ayetti. Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Der. Dostum, yoksula kötü davrandığınızda Mesih'in adına küfretmiş olursunuz. Yakup 2. bölüm 8. ayette, komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak, kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız iyi ediyorsunuz der. Tanrı'yı hoşnut etmek, ona boyun eğmek ve sorumluluğunuzu yerine getirmek istiyorsanız yapmanız gerekeni Yakup açık bir şekilde dile getirir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Musa'nın yasasının insani açıdan özeti de budur. Yakup 2. bölüm 9. ayette, ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından yasayı çiğnemekten suçlu bulunursunuz der. Yasa zenginle yoksul arasında ayrım yapılmasına ayıplar. Biri çıkıp evet ama ben adam öldürmedim, zina işlemedim diyebilir. Bunları yapmadınız mı? Yakup'un söylediklerine kulak verin o zaman. Yakup 2. bölüm 10. ayet. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup bir buyruğu çiğnerseniz hepsini çiğnemiş olursunuz demez. Buyruklardan hepsini çiğnersiniz. Çiğneyin, çiğnediğinizde de suçlu olursunuz der. Bir adam katil olarak hapiste olabilir ve karşıdaki adama bakıp ben tecavüzcü değilim, o yasayı hiç çiğnemedim diyebilir. Evet ama demir parmaklıkların arasındadır ve bir katildir. Bir mahkumun diğer mahkumu işlediği suçun daha kötü olduğunu düşünerek öldürmesi gerçekten ironik bir durumdur. Ancak dostum, bu tutumu görmek için cezaevine girmenize gerek yok. Cezaevinin dışında da birbirine böylesine aşağılayarak bakan insanları bulacaksınız. Tanrı'nın önünde hepimiz yasa çiğneyiciler olarak duruyoruz. Yakup 2. bölüm 11. ayette, nitekim zina etmeyeceksin diyen aynı zamanda adam öldürmeyeceksin demiştir. Zina etmez ama adam öldürürsen yasayı yine de çiğnemiş olursun der. Yasanın birini çiğnemek tüm yasayı çiğnemek anlamına gelir. Yakup 2. bölüm 12. ayette, özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın der. Özgürlük yasası Mesih'in yasasıdır. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. Peki onun buyruğu nedir? Yuhanna 15. bölüm 12. ayet. Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Yakup 2. bölüm 13. ayette devam ederek, çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip gelir der. Bizim başkalarından daha iyi olduğumuzu düşünmemizin ve diğerlerini hor görmemizin günah olduğunun farkına varmamıza çok ihtiyacımız var. O adam kim olursa olsun Tanrı'nın önünde sizinle aynı düzeydedir. Günahkarız ve bir kimsenin kendi günahlarını görüp tövbe etmek için Rab'be geldiği gibi bizim de bu günahtan tövbe etmek için Rab'be gelmeye ihtiyacımız var. Çarmıha gelip Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmeye ihtiyacımız var. Londra'da yaşanan bir hikaye anlatılır. Chester Milan adlı genç bir vaiz, kaliteli bir müzisyenin sunulduğu önemli bir eve davet edilir. O geceki programda dinleyicileri sesiyle büyüleyen genç bir hanım vardır. Şarkısını bitirince bu genç vaiz kalabalığı geçerek ona doğru yürür ve önünde durarak, genç hanım, siz şarkı söylerken ben şurada oturup sizin yaşamınızı ve yeteneklerinizi Rab'be adadığınız takdirde bunun Mesih'in davası için ne kadar muhteşem bir şey olacağını düşünüyordum der. Ama diye de ilave eder, siz de sokaktaki en sarhoş adam ve Scarlet sokağındaki fahişe kadar günahkarsınız. Ancak İsa Mesih'in, Tanrı'nın oğlunun karının ona geldiğiniz takdirde sizin bütün günahlarınızı temizleyeceğini söylemekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Genç hanım vakur bir eda ile ona, bana hakaret ediyorsunuz der ve oradan uzaklaşmak için yürümeye başlar. Vaiz de Hanımefendi, sizi kırmak istemedim. Sadece Tanrı'nın ruhunun sizi ikna etmesi için dua ediyorum der. Herkes evine gittikten sonra bu genç hanım o gece uyuyamaz. Sabahın ikisinde yatağının kenarına diz çöküp Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eder. O hanım Scarlett Elliot'tur ve daha sonra oturup çok sevilen şu ilahinin sözlerini yazar. Benim için akıttın kanını, davet ettin gelmem için sana, olduğum gibi mazeretsiz. Geliyorum sana ey Tanrı kuzusu, canımı kara lekeden kurtarmak için, her lekeyi temizleyebilen kanın için, olduğum gibi beklemeden geliyorum sana ey Tanrı kuzusu. Olduğum gibi kabul eden, bağışlayan, temizleyen, kurtaran vaatlerine inandığım için geliyorum sana ey Tanrı kuzusu. Dostum, size hepimizin günahkar olduğunu ama Mesih'e gelebilecek bir yolun hepimiz için açık olduğunu söylemek isterim.
Yakup 2. bölüm 14. ayetten 26. ayete kadar olan kesimde Tanrı'nın imanı eylemle sınadığını gösterir. Burada Paulus'un yazılarıyla bir çelişki olduğunu söyleyenler bulunabilir. Çünkü elçi Paulus imanın sizi kurtarabileceğini açık olarak belirtmektedir. Galatyalılar mektubunda onun açık beyanını görüyoruz. Galatyalılar 2. bölüm 16. ayet. Şöyle der, yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Bu bölümü aşağıdaki gibi ayırdım. İlk olarak imanın yorumunu 14. ayette, ikinci olarak imanın kimliğini 15 ila 20. ayetlerde ve son olarak imanın örneklemesini 21 ila 26. ayetlerde okuyoruz. İlk olarak imanın yorumuna bakalım. İmanın tanımını elçi Paulus ve Yakup'un yazılarının içeriğinde kullandığı gibi anladığımız zaman Paulus ve Yakup'un hemfikir olduğunu ve aynı konuyu farklı açılardan tartıştıklarını görebiliriz. Elçi Paulus insanın eylemle ya da yasanın gereklerini yaparak kurtulmadığını söyler. Romalılar 3. bölüm 28. ayette, çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız der. Galatyalılar da Paulus'un insanın yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek doğrulukla donatıldığını söylemiştik. O zaman elçi Paulus'la Yakup'u nasıl uzlaştıracağız? Biri bu konuda şöyle diyor. Paulus'la Yakup yüz yüze durmazlar, birbiriyle savaşmazlar ama sırt sırta verip düşmanla savaşırlar. O zamanlar yasanın gereklerini, yani Musa'nın yasasının gereklerini yapmanız gerektiğini, yani kurtulmak için yasayla birlikte hareket etmeniz gerektiğini söyleyenler vardı. Elçi Paulus buna yasanın gereklerini yapmanın sizi kurtarmayacağını ve yalnızca Mesih'e iman etmenin sizi kurtarabileceğini söyleyerek karşılık verdiğini biliyoruz. Hem Paulus hem de Yakup imanın kalesini savunmaktadırlar. Bunu görmek için kullandıkları terimleri anlamamız gerekir. Elçi Paulus kurtaran imanın gerçek ve içten olan iman olduğunu ve insanın yaşamını değiştirdiğini söyler. Paulus kendisinden şöyle bahseder Filipeliler 3. bölüm 7. ayette. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Mesih'e geldiği zaman yaşamında bir devrim olmuştur elçi Paulus'un. 1. Korintliler 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz der. Şimdi de Yakup'un söylediklerine bakalım. Yakup 2. bölüm 14. ayet. Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Yakup yasanın gereklerini yapmaktan bahsetmez. Sade bir biçimde sizi kurtaran imanın eylem, iman eylemi yaratacağını söyler. Yakup'un burada sözüne ettiği iman sahte ve taklit olan imanın açıklamasıdır. Paulus da 1. Korintliler 15. bölüm 2. ayette aynı fikre gönderme yaparak yoksa boşuna iman etmiş olursunuz der. Ve Paulus şu sözleri de ekler 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayet. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkardınız. Biz vaizler için en büyük tehlikelerden bir tanesi şudur. İnsanların Mesih'i kabul etmesini görmeyi isteriz ve bazı kişilerin ciddi olmayan, evet İsa'ya iman ediyorum sözlerini kabul etmekte fazla hevesli davranırız. Ancak bu saygısız bir baş sallama olabilir. Günümüzde sahteciliğe kaçmak oldukça kolay. Şeytanın cinleriyle toplanıp insanları Tanrı'nın olmadığına nasıl ikna edebileceklerine karar vermeleriyle ilgili bir hikaye anlatılır. Onun varlığına kendileri inandıkları için bunu nasıl yapabileceklerini merak ederler. Cinlerden biri Mesih'in hiç yaşamamış olduğunu, insanlara anlatmayı ve bunun bir kandırmacı olduğunu ve insanların buna inanmamalarını söylemeyi önerir. Bir diğeri insanları ölümün son olduğunu ve ölümden sonrası için kaygıların gereksiz olduğuna dair ikna etmeyi önermektedir. Sonunda en zeki cin, insanlara bir tanrı olduğunu, İsa Mesih olduğunu ve ona iman ederek kurtulacağını ama imanlarını dile getirdikten sonra daha önce yaptıkları gibi günah içinde yaşamaya devam edebileceklerini söylemeyi önerir. Bu taktiği kullanmaya karar verdiler ve şeytanın bugün bile kullandığı taktik işte budur. Elçi Paulus ile Yakup öğretişlerinde mükemmel bir uyum içerisindedirler. Elçi Paulus eylemden konuştuğu zaman bu eylem yasanın gereklerini yapmaktır. Romalılar mektubunda şöyle der Elçi Paulus. Romalılar 3. bölüm 20. ayet. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Aslında söylediği şudur. Evet, yasa bir aynadır. Size bir günahkar olduğunuzu gösterir ama sizi kurtarmaz. Yasanın gereklerini yapmak sizi kurtarmayacaktır. Yakup da yasanın gereklerini yapmaktan daha fazla şeye sahip olmamız gerektiğini söyleyerek Yakup 2. bölüm 10. ayette şöyle yazar. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Birisi bu konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. İnsan mükemmel itaatle kurtulmaz çünkü bunu yapamaz. Mükemmel olmayan itaatle de kurtulamaz çünkü bunu da Tanrı kabul etmez. Bu ikilemin çözümünü İsa Mesih'teki kurtuluş oluşturur ve zaten hem Paulus hem de Yakup bunu vurgular. Galatyalılar 2. bölüm 16. ayette Elçi Paulus insanların yasanın gereklerini yaparak kurtulmadığını açıkça belirtmektedir. Ama daha sonra aynı mektupta Galatyalılar 6. bölüm 9. ayette şöyle yazar. İyilik yapmaktan usanmayalım. İman etme ile beraber giden pek çok iyilik yapma eylemi de olacaktır. Galatyalılar 6. bölüm 6 ve 7. ayetlerdi. Tanrı sözünde eğitilen kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Mektubun bu bölümde eylemlerden bahseden Yakup, imanın eylemlerinden bahseder. Elçi Paulus da imanın eylemleriyle ilgili Galatyalılar 5. bölüm 6. ayette şöyle yazar. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. Her iki elçi de imanın etkin bir iman olması gerektiğini öğretmektedir. Calvin'in söylediği gibi iman tek başına kurtarır ama kurtaran iman tek başına değildir. Bu nedenle kurtaran iman canlıdır. Açıklayan iman ise ölüdür. Günümüzde imanını açıklayan sözde inanlılar vardır ki onlar bir topluluğa da üyedirler. Etrafta canlı gibi dolaşırlar ama baktığınızda ölü olduklarını anlarsınız. Küçük bir kız pazar okulu öğretmenine nasıl imanlı olabilirim ve kendi yolumda gidebilirim diye sorar. Öğretmen de ona şu ayeti verir. Romalılar 8. bölüm 5. ayet. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Eğer siz bir Tanrı çocuğuysanız, kendi yolunuzdan gidemezsiniz. Onun yolundan gitmeniz gerekir. Romalılar 8. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerdi. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki? Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diye yazar. Elçi Paulus şimdi Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, yaşamınızda ruhun meyveleri görünecektir. Eğer görünmüyorsa yanlış bir şeyler var der. İmanlı biri kendini hoşnut eden şeyleri değil, Mesih'i hoşnut edenleri yapar. Ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaşamında her türlü sorunu olan çok zengin birinin öyküsü anlatılır. Bir gün kilisenin önderine gider, sorunları hakkında konuşur ve kurtarıcımı seviyorum, ailemi seviyorum, topluluğumu seviyorum, işimi seviyorum. Ama bazen bütün bunları bırakıp gitmek istiyorum der. Kilisenin önderi de onun gözlerinin içine bakıp peki o zaman bunu neden yapmıyorsun diye sorar. Adam da bunun nedeni imanlı olmamdır karşılığını verir. Sevgili dostum size şunu söylemek isterim. Birini imanlı yapan, kurtaran iman insanı aynı zamanda iyi işlere de yöneltir. Ne var ki bizler imanını azıcık da olsa açıklayanları hemen topluluğumuzun üyesi yapmaya pek meraklıyızdır. Sonuç olarak da pek çok topluluk gerçekten imanı anlamayıp yaşamayanlarla dolmaktadır. Elçi Paulus ile Elçi Yakup'un iman ve eylem sözcüklerini nasıl kullandıklarını anladığımızda öğretişlerinin toplamında hemfikir olduklarını görüyoruz. Yakup şimdi iman kimliğini ele alacaktır. Kurtaran iman bazı ruhsal parmak izleriyle tanınabilir.
ve kimliği belirlenir. İçten imanın bir doğrulaması vardır. Yakup bize bunun pratik bir örneğini verir. Yakup 2. bölüm 15 ve 16. ayetler. Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der. Ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar diyor. Sofuluk göstergesi kişileri kurtaran imanın kanıtı değildir. Oldukça tutucu olabilirsiniz ve bir bireye kardeşim senin için dua edeceğim ve Rab ihtiyacın olanı verecektir diyebilirsiniz. Dostum Rab sizi oraya verme işini yerine getirmeniz için Tanrı'nın bir çocuğu olarak koydu. Bazen zengin imanların bana gelip sırtımı sıvazlayarak kardeşim çok iyi bir iş yapıyorsun. Tanrı sözünü vermekte doğru şeyi yapıyorsun demelerinden ve bu hizmeti finansal olarak desteklememelerinden yoruluyorum. İçten olduklarına inanmakta zorluk çekiyorum. Birine kardeşim yanındayım diyebilirsiniz. Ama gerçekten yanında mısınız? Arkasında mısınız dostum? Diri bir iman bir şeyi yaratır. Bunu yaşamlarınızda göstermelisiniz. Rab İsa şöyle diyor. Yuhanna 13. bölüm 35. ayet. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Romalılar 13. bölüm 8. ayette ise. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur der. Burada anlatılmak istenen nokta şudur. Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu söyleyip yasaya uymayan biri gibi yaşayamazsınız. Yoldan geçen birinin şarap almak için sizden para istemesi durumunda onlara para vermeniz gerektiğini söylemiyorum. Ve imanlı olduğunu dile getiren her kişiye de inanmanız gerektiğini de düşünmüyorum. Gerçekten imanlı olup olmadıklarını görmek için onları sınamaya ihtiyacımız var. İhtiyacı olan birine yardım eden ve hiç kimseye bir şey söylemeden bir müjdeciyi destekleyen zengin bir hanımı düşündüğümde gerçekten seviniyorum. Kardeşim, size şunu söylemek isterim. Yaşadığınız yaşam imanınızın içten olup olmadığını açığa çıkartacaktır. İman konusuna şöyle bakılır. Yakup 2. bölüm 17 ve 18. ayetler. Bunun gibi tek başına eylemsiz imanda ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi başına ölü olur. İman ölü müdür? Niçin? Çünkü diri iman, kurtaran iman eylem oluşturacaktır. Yakup'un verdiği örnekten bu sonucu çıkarmalıyız. İmanın meyvesinden söz edilir. Elçi Paulus imanın kökünden söz eder. Bunlar her iki adamın ayrı noktalardaki vurgularıdır ama hem Paulus hem de Yakup imanın tek başına kurtardığını söylemektedir. Elçi Paulus imanın meyve vereceğini söyleyerek Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir der. Rab İsa Yuhanna mektubunda Yuhanna 15. bölüm 5. ayette şöyle der. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir keresinde bir kilise önderi Rab'be geldiğini söyleyen kişiyle konuşur ve ona kiliseye gittin mi diye sorar. Adam da hayır karşılığını verir. Ölen hırsız da hiç kiliseye gitmedi ama cennete gitti der. Kilise önderi hiç Rab'bin sofrasına katıldın mı diye de sorar. Adam da hayır. Ölen hırsız da hiç katılmadı ama kabul edildi karşılığını verir. Bu sefer kilise önderi vaftiz oldun mu diye sorar. Adam hayır. Ölen hırsız da vaftiz olmadı ama cennete gitti der. Rabbin sözünün yayılması için hiç katkın oldu mu diye sorduğunda, hayır ölen hırsız da hiç yardım etmedi ama bundan dolayı da yargılanmadı karşılığını verir bu adam. Bu konuşma karşısında bozulan kilise önderi adama şöyle der. Dostum ikinizin arasındaki fark şudur. O ölen bir hırsızken sen yaşayan bir hırsızsın. Bir ilahi vardır başlığı büyük kurtarıcımızı övmek için bin dil terennüm edecek. Bu ilahi sıklıkla söylenir ama sahip olduğumuz bir dili bile bunun için kullanmayız. Yakup imanın kurtardığını ama kurtaran imanın bir şey ürettiğini söyler. Yakup 2. bölüm 19. ayette sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar der. Kurtaran imanın kanıtı sahte bağlılık değildir. Cinler bile inanırlar. Yakup 2. bölüm 20. ayette ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun diye sorar. Dünya açısından meyvesiz iman boştur. Yakup şimdi bize imanın örneğini verecektir. Aslında iki örnek var. Yakup 2. bölüm 21 ila 24. ayetler. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır diyor. Elçi Paulus İbrahim'in imanla aklandığını Romalılar 4. bölüm 3. ayette söyler ve Yaratılış kitabı bize İbrahim peygamberin imanla aklandığını Yaratılış 15. bölüm 6. ayette ve 22. bölüm 1 ila 14. ayetler arasında söylemektedir. İbrahim oğlu İshak'ı sunduğu zaman mı aklanmıştır? Oğlu İshak'ı sundu mu? Bunun yanıtı hayır, sunmadıdır. O zaman İbrahim'in imanının eylemi neydi? Eylemler onu nasıl kurtardı? İmanı bıçağını çekmesine neden olmuştur. Ama Tanrı'nın ondan böyle bir şey isteyeceğine inanmıyordu. Ama Tanrı böyle bir şey istediği için bunu yapmaya da razıydı. Tanrı'nın İshak'ı ölümden dirilteceğine inanıyordu. Aslında İbrahim İshak'ı asla sunmadı. Çünkü Tanrı onun yerine başka bir şey sağladı ama Tanrı onu durdurmamış olsaydı İbrahim peygamber Rabbin isteğini yapacaktı. İmanınızı eylemlerinizle gösterdiğinize dair seçilen bir örnektir bu. Bu adamın eylemi Tanrı'ya güvenmesiydi. Yakup ikinci bir örnek daha vererek Yakup 2. bölüm 25. ayette şöyle yazar. Aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Rahav eylemleriyle nasıl doğrulukla donatılmıştır? İsrail casusları kabul etti ve onları halkından sakladı. Sonra da onlara görünmeden nasıl kaçabileceklerini Yeşu 2. bölümde gördüğümüz gibi anlattı. Eriha'da yaşayan o kadın sırtını eski hayatına ve halkının putperestliğine dönerek kendi hayatını tehlikeye attı. İsrail casuslara kente girdiğiniz zaman bir kenarda durup bereketleri doldurup taşıran Tanrı'ya övgüler olsun diye dualar etmedi. İsa kurtarır, korur ve doyurur demedi. Sadece Rabbe hamdolsun da demedi. Onlara bir şey yapacağım. Sizi gizleyeceğim çünkü Rabbin bu ülkeyi İsrail halkına vereceğini biliyorum. 40 yıldır sizinle ilgili olayları, haberleri dinliyoruz ve ben de Tanrı'ya inanıyorum dedi. Dostum o Tanrı'ya inandı ve bizzat onun işleriyle de ilgilendi. İmanla Tanrı'nın önünde aklandı. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi der. Ne var ki kendi halkı ve İsraillerin önünde eylemleriyle bu kadın aklandı. Yıllarca önce bir anaokuluna gittim ve onun bahçesinde dikili bir meyve ağacı kökü aldım. Buna Santa Rosa eriği derlerdi. Bir süpürgenin sapı kadar bile yoktu ve çok cansız görünüyordu. Belirli bir şekilde dikmemi söylediler, ben de öyle yaptım. Ertesi yıl baharda gittiğimde yapraklandığını da gördüm. 3 yıl içinde çiçek açtı ve sonra da meyve verdi. O ağaçta ne tür bir meyve olduğunu söyleyeyim size. Erik. O ağacın kökü erik köküydü. İman köktür ve kök de kendi kökünün meyvesini verir. Yaşayan bir imanınız varsa yaşamınızda meyveler olacaktır. Elçi Paulus 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın der. Ve Yakup da 2. bölüm 26. ayette şöyle devam eder. Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz imanda ölüdür. Eylemsiz iman morgdaki ölü bir beden gibidir. Bunu Yakup söyler. Elçi Paulus da bunu söylemektedir ve ben de onların Tanrı'nın sözünü bize ilettiklerine inanarak katılıyorum.